Şehrin Sesi başlıyor.
Efendim mutlu günler, mutlu sabahlar. Radyo Trafik Ankara burası. Erol Tümtaş. Ben 10.07 itibariyle yeniden karşınızdayız. Mikrofon başındayız. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Şehrin Sesi'nde Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz bugün stüdyo konuğumuz olacak. Efendim hoş geldiniz.
Teşekkürler.
Nasılsınız Halil İbrahim Bey?
Çok iyiyim.
Vallahi sizin enerjiniz hep yüksek. Hep çok iyisiniz maşallah.
Başka bir çaremiz yok. Hayata tutunmak için iyi olmak zorundayız. Pes ettiğiniz gün zaten yok oluyorsunuz. Evet. Sorunlar büyüdükçe enerjiyi yükseltmek lazım.
Hemen aslında bugün önemli bir konu için biz Şubat ayının başından itibaren aslında şeridinde kal projemizi hayata geçirmiştik. Sağ olun sizle yaptığımız istişareler sonrasında kampanyamıza destek oldunuz ve büyük bir patlama oldu kampanyamızda. Onu konuşacağız detaylarını ama önce hem sizi hem Kent Konseyi'ni biraz tanıyalım mı?
Ya Kent Konseyi bütçesi olmayan bir yapı, belki en büyük gücü bu. Bu kentte hayatın doğal akışında birbiriyle karşılaşmayan farklı disiplinlerin şiirsel bir organizasyonla kente dair her konuyu konuşabildiği, lidersiz, birbirine hükmetmeyen, birbirini kullaştırmayan, ötekinin aklına itibar eden ve bundan aslında 106 yıl önce Dikmen sırtlarında milli mücadele için kıyama kalkmadan önce bu kentteki oluşan farklı disiplinlerin bir araya gelme ruhunu bir asır sonra tekrar yaşatan bir sivil organizasyon.
Evet.
Efendisi yok, ilahı yok ve birbirine hükmetmeyen bir yapı. Bu kent beşeri sermayesi en yüksek kent. En eğitimli kent. Türkiye'nin başkenti. Biz tanımlarken mazlum milletlerin başkenti diye de tanımlıyoruz. Çünkü yok oluştan dirilişi üfleyen bir kent burası. Yok olmayı satın alındığı bir ortamda yeniden dirilmenin mabedi aslında. Onun için morallerin bozulduğu, lanet olsun bu sorunlar çözülmez, bu da mı olacaktı diye günlük hayatın içerisinde isyanla yenilgiyi kabul eden insanların sayısının arttığı ortamlarda bu kentin adı tek başında ilhamdır. İlhamın Ankara. Adıdır Ankara.
Evet.
Çözümsüzlüğün çözümüdür. Kimsesizlerin kimsesidir. Ve ondan dolayı biz bu kentin içerisinde belki trafik başlığında gündemimiz ama kentteki bu değerli dinamiklere, iyi eğitimli insanlara rağmen kentin kaynaklarına, ruhuna, geçmişine, geleceğine kastetmiş organize kriminal topluluklara karşı, davranış bozukluklarına karşı, haksızlığı, hukuksuzluğu kurumsal kimlik haline getirmiş olan, iftirayı, ötekini itibarsızlaştırmayı kendi alanına çekerek, insanları tedirgin ederek kente hükmetmeyi davranış haline getirmiş olan, davranış bozukluğuna karşı iyiliği, güzelliği, kuralı, hukuku, adaleti örgütleyip nitelikli insanları bir araya getirip en az namussuzlar kadar cesaretli olmayı kural haline getiren bir iyilik organizasyonuna çevirme arzusudur Ankara Kent Konseyi.
Gerçekten özellikle yakın dönemde beraber çalıştığımız için sıklıkla sadece Ankara'da Kent Konseyi'nin yaptığı etkinlikleri, yani sizi ziyaretimiz sırasında bile o kadar farklılık ve çeşitlilik gösteriyor ki. Yani Halil İbrahim Yılmaz Kent Konseyi'nde başka bir şey yapıyor.
Ben
bir gün bisiklet
biz
konuşuyor.
İşte. Biz de ben
bu
yok,
arada
biz
ekibinize var. Geleceğim. Onlarla yakın çalıştık bu dönemde. Gerçekten hepsi çok kıymetli. Pırıl pırıl parlıyor gözleri ve İnanılmaz disiplinli çalışıyorlar. Buradan teşekkür ediyorum onlara. Bu süreçte inanılmaz destek oldular.
İnanıyorlar bize. Çünkü hikayeye. O kadar ilham veren bir konu.
Ve hepsi şehir gönüllüsü. Yani şehirde insanlar daha iyi yaşasın, daha konforlu olsun diye her alanda elini taşın altına koyan insanlar hepsi. Çok
ya
kıymetli.
Şimdi Nazım Hikmet'in şehrimizin yüzü annemizin yüzü gibidir cümlesi var ya.
Evet.
Şehrine inanmayan, şehrini kutsamayan evini, mabedini, ailesini kutsamaz zaten. Şehrini doğru. Ciddiye almayan kendini ciddiye almaz. Biz bu kentin sokaklarını, caddelerini, trafiğini, betonunu, duvarını, kent içerisindeki yoksulluğu, hayatı, sosyal yaşamı önemsemediğimiz müddetçe kendi küçük dünyamızda mutlu olsak ne yazar? Kapıdan çıktığımız anda bir kentte kaos varsa içerideki mutluluğunuzun ömrü kısadır. O kaos evet. Sizin hücrelerinize kadar girer. Beni ne ilgilendirir demeyecek. Top Polatlı'dan top sesleri geldiği zaman bu kentteki insanlar buraya bu ses gelmiyor. Bizi ne ilgilendirir deseydi bir milli mücadele olmayacaktı. Ve bu kent İstanbul'u, Cumhuriyeti, mazlum milletleri ve bütün bu coğrafyanın kurtuluş reçetesini nasıl yazdı?
Evet.
Sokaktakine, uzakta zannettiğinin sorununa kulak vererek,
kabartarak.
Şimdi biz sokağın içerisinde, trafikte, hayatta bizimle direkt teması olmayan sorunları görmezden geldiğimiz müddetçe bu sorunlara davetiye çıkarırız. Beni ne ilgilendirir diyenin adı Türk değildir. Türk beni ne ilgilendirir diyemez. Her şey ilgilendirir sizi. Türk'ten kastım bu coğrafyada yaşayan bütün insanlardır. Ötekinin hukukunu, hakkını koruyan, onun için mücadele eden, beni ilgilendirmez demeyen, kentsel mevzuları kendi mevzusundan daha hayır, önce gören, yani, evet. Kendine gelmiş olan insanların, kentine gelmeden önce kendine gelemeyeceğini bildiği organizasyonun adıdır aslında. Kent konseyindeki dayanışma.
Valla bu gerçekten çok kıymetli ve değerli. Düşünceleriniz de öyle. Dediğim gibi bu çeşitlilikten bahsederken, aslında bu cümlelerin hepsinin altı da doluyor. Çünkü kent konseyinde her gün farklı farklı ve çeşitli organizasyonlar yapıyorsunuz. Bunların hepsi de gerçekten oldukça...
8000'den fazla etkinlik yapılmış. Hiçbir kamu bütçesiyle böyle bir şey yapamazsınız siz. Dolayısıyla bu kötüleri tedirgin ediyor, iyilere ilham oluyor. Kötüleri, evet. Davranış bozukluklarını tedirgin etmek için 24 saat çalışacağız. Aman iyi geçinelim. Bize iftira atarlar. Ne münasebet. Namussuzlar kadar cesaretli olacağız. İftira atacakların iftiralarını gırtlaklarına sokacağız. Çünkü bu ülke, bu coğrafya, Anadolu Yarımadası bir toprak parçası değildir. Cesaretin adıdır. Buradaki her taş mezar taşıdır.
Evet.
Kanla sulanmış bir coğrafyadır burası.
Bu çok
burayı biz kuponla, 7 kuponla almadık bize. Dolayısıyla kuponla almadığımız bize... lütfedilmeyen bir coğrafyayı kentsel yaşamı muhafaza etmek için de kimsenin lütfüne ihtiyacımız yok bizim. Hücrelerimizden, imanımızdan, kasımızdan, yüreğimizden, cesaretimizden ilham alarak bu kente tutunacağız biz. Kenti hiçbir çakala terk etmeyeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı kolluk kuvveti kadar dirayetli, akademisyenler kadar bilinçli, bu kentteki bütün düşünürler, anneler kadar şefkatli, kentteki bütün duyguları kentin hukuku için harekete geçirecek bir ilham organizasyonu Ankara Kent Konseyi.
Evet. Şeridinde kala gelmeden önce ulaşıma bir gelelim. Aslında iki seçimdir Ankara'nın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi ulaşım sorunu. Hatta adaylarımız da seçilmeden önce bu konuda şehrin öncelikli sorunu olduğunu dile getirmişlerdi. Son süreçte ve bugüne gelene kadar ulaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ankara'da neler yapıldı, neler eksik kaldı, neler yapılmalıydı? Bugünü kurtarabiliriz belki ama gelecek için ne yapmalıyız?
Gerçekçi yaklaşımlarla olaya yorum yapıyoruz aslında biz.
Evet.
Verinin olmadığı her sohbet kıraathanede mavradır. Gündüz kuşağında eğlencedir. Dolayısıyla veriyle konuşacağız biz. Ya bundan 1,5 sene öncesine kadar trafik sorunu yoktu. Birden ne oldu?
Yavaş yavaş başlıyor.
Yani yollar mı kapandı?
Evet.
Köprüler mi yıkıldı? Bu kentin asfaltları mı ayağa kalktı? Yolların ortasında evler mi? Birden niye trafik oldu bu kentte? Bu kent biraz önce ifade ettiğim gibi duygusal cümle kurmak için kurmuyorum. Sığınaktır burası. Ahmet Hamdi Tanpınar milletin her sıkıştığı anda yeniden sığındığı bir mekan olarak gösterir Ankara Kalesi. Biz kaleyi sur olarak görmeyiz biz. Bu milletin sığınağı oluruz. Şimdi bu kale bu kentin tamamı.
Evet.
Yani Polatlı'da kalenin içerisinde, Kalecik'te kalenin içerisinde. Bu kent depreme karşı dirençli bir kent. kentin neredeyse %90'ı fay hatlarının üzerinde değil.
Evet.
Ondan dolayı kafasındaki fay hatlarını sismik fay hatlarından önce kırması gereken bir coğrafyadır Ankara. Burada sismik fay hattı yok ama kafamızda fay hatları var. Onun için kafamızdaki fay hatlarını kırarak 80 milyonun tamamının çözümü olmayı öncelediğimiz için kendiliğinden bir depremde, bir gecede, birkaç saniyede 10 milyon yurttaşımızın sokaklarda kaldığı bir ortamda ertesi sabah sığınak oldu Ankara. Bundan 100 yıl oldu, önce olduğu gibi.
Evet.
Her kırılma anında sığınılan kent olduğu için Ankara bir anda artı 1 milyon. Resmi kayıtlara göre 400 bin. İnsanlar nüfusunu buraya taşımıyor.
Doğru.
Muhtarlık seçiminden.
Ama ASCII kayıtları özellikle burada belirgin faktör oldu.
Ve bu birden trafik oluşmuş oldu. Ya tek başına bu mu? Elbette kentsel nüfusun artışıyla doğru orantılı dijital sistemler, yapay zeka ile trafik uygulamaları, dünyanın gittiği yerden tersine koşacak kadar bir haber değiliz dünyada.
He.
Bu konuyla alakalı elbette teknik altyapı, yeni yollar, toplu taşıma araçlarını kullanma bilinci dahil olmak üzere onlarca konuyu biz de kamu bütçesi kullananlar da konuşmak zorundadır. Bu konu siyasi partilerin, hükümetlerin, yerel yönetimlerin birbiriyle dövüşeceği, birbirine gol atacağı bir konu değil. Kentsel yaşamı ilgilendiren her mevzu siyasetin tartışma konusu olamaz.
Doğru. Bunun dışında olmamalıdır.
Bu mevzu üzerinden insanlar birbirine gol atamazlar. Hayatımıza, zamanımıza, özgürlüğümüze, nefes almamıza etki yapan mevzular, ortak karar almamız gereken, ortak çözüm üretmemiz gereken mevzulardır. Hele bir trafik sıkışsın da ben de rakibime bir gol atayım diyeceğimiz mevzular değildir bunlar. Çok daha objektif, çok daha gerçekçi verilerle tartışmamız lazım. Bir yandan konfor, bir yandan konforsuzluk belki. Türkiye'deki gayri safi milli hasıla 15 bin dolar, Ankara 20 bin dolar. Daha eğitimli bir kent, 2 milyon üniversite mezunu birey yaşıyor. 190 bin yüksek lisanslı birey var. 13 organize sanayi bölgemiz var. 100'den fazla ARGE merkezi var. 10'dan fazla teknoloji geliştirme merkezi var. Çözüme ilham olacak bütün beşeri sermaye bu kentte aslında.
Var ve mevcut.
Yaşanmışlıklar var, dayanışmanın kenti. Bu kentteki taksici esnafı, minibüsçü esnafı örgütlüdür. Her biri iyiliği örgütler, kriminal değildir hiçbiri. Yoksullarımız evet. örgütlüdür. Evde çalışan kıymetli hanımefendiler, çocuklarımıza bakanlar, temizlik yapanlar. Ve bu kentin içerisinde alt dilimden üst dilime kadar, yoksulluk sınırından lüks tüketene kadar herkesin içinde bir çözüm iksiri vardır, çipi vardır. Dolayısıyla eğitime göre sınıflandırmayız bu kenti. Buradaki 6 milyonun her biri bana göre kahramandır, adammıştır. Bu kentteki bütün insanların çözümün parçası olması gerekiyor. Ondan dolayı farkındalıkla başlayalım. Çağrınızı birçok değerli bulduk. Aslında ilhamı evet. sizden aldık biz. Radyo Trafik bu konu, kentte politik mevzuların tarafı olmadan kentsel mevzulara irade koyan yayın organlarımızdan bir tanesi.
Teşekkür
Şeridinde kal sadece trafikteki doğru araç kullanımı ile ilgili tanımlayacağımız bir alan değildir. Hayatın içerisinde de insan uzmanlığında, şeridinde, sınırında kaldığı zaman, ötekinin hukukunu gasp etmediği zaman, ötekinin hakkını hukukuna dalmadığı zaman hayata dair birçok sorun çözülür. Cezaevlerinde kapasite 400 bin.
Evet.
Biz davranış bozukluğumuzun her birini cezalandırmaya kalktığımız zaman açık hava hapishanesine döner bu ülke. Dolayısıyla bugün şeridi aşan resmi olarak belki Ankara'da 270 bin mi? 27 bin şerit ihlali falan var ama fiiliyatta belki bu 10 kattır falan.
Tabii ki.
Biz bunu kolluk üzerinden, kanun üzerinden cezalandırarak çözemeyiz. Toplumun örf ve adetleri, alışkanlıklarının desteklemediği hukuk kuralları uygulanabilir değildir. Bunu kanunla, sopayla çözemeyiz. Birbirinin hukukuna saygı duymak dayatılacak bir konu değildir. Korkularak yapılacak bir eylem değildir. Kendisine
İradenin
saygısı olan herkes.
Her yerde bu çiğnenmeye hazır
yani
bekliyordur.
Yani motosikletli, bisikletli giden bir bireyin hukukunu korumak için sizin kanundan güç almanıza ve korkmanıza gerek yok. Ahlakınızdan, inancınızdan, değerlerinizden ve aklınızdan, kendinize saygınızdan ilham alacaksınız.
Evet.
Onun için sadece şeridinde kalarak, o bir zikzak çizmeyerek bu kentteki trafik akışının yarı yarıya normale döneceğine inanıyoruz. Bu bilimsel verilere desteklenmiş bir duygu. Ondan dolayı şeridinde kalarak başlayalım. Şeridine kaldıktan sonra ihtiyaçlarımızı görelim. Bu kentteki toplu taşıma organizasyonu, EGO belki 7-8 milyar zarar ediyor. Çünkü zamanında Profesör Doktor Zafer Savaş Şahin belki bizden sonra bahsedecektir.
Hayır, birazdan.
Yanlış kentletmeden kaynaklı yağ gibi bir kentleşmeyle toplu taşıma araçları para kazanamıyor. İnsanlar toplu taşıma araçlarını kullanamıyor bu kentte. Dolayısıyla tek vasıtayla evine gidemediği zaman özel araç popülizmi artıyor. Bugün 2.9 Ankara'daki hane başı özel araç sayısı. Türkiye ortalamasının iki
yüksek.
Katı. Çok
evet.
Yüksek. Zaten makam arabası cenneti burası. Onun dışında da her evden 3 araba çıkar mı? Dolayısıyla her evden 3 arabanın çıktığı bir kentte siz hangi yolla o kenti normalleştireceksin? Şehrin tamamı yol olsa, evlerin tamamını yol yapsanız yetmez. Birbirini boğarsınız yine. Dolayısıyla bugün İstanbul'da mecburiyetten toplu taşıma kültürünün arttığı bir ortamda bu kentte iradi olarak toplu taşıma kültürünün gelişmesi lazım. Biz birbirimizi görmediğimiz müddetçe,
evet.
Birbirimize dokunmadığımız, birbirimizin gözüne bakmadığımız müddetçe birbirimizin hakkını, hukukunu da görmezden geliyoruz. Şimdi kahve içtik beraber, birbirimizin hukuku oluştu. Dolayısıyla aşımızı paylaştık, zamanımızı birbirimize paylaştık. Erol Bey'le ilgili bana birisi bir cümle kurduğu zaman çok daha dikkatli olmak zorundayım, değil mi? Çünkü yaşanmışlıklarımız var. Kentteki sosyal hayatta böyle olmalı. Toplu taşımada beraber zaman geçirdiğiniz insan ailenizden biri gibi olur. Onun hukukunu korursunuz, ötekileştirmezsiniz.
Evet.
İftira atamazsınız ona, ayağını kaydıramazsınız. Dolayısıyla toplu taşımada zaman geçirmek sadece trafiği rahatlatmak değildir. Birbirinin hukukuna saygı duymak, ötekini tanımaktır. Beraber yaşamı arzulamak, irade olarak beraber yaşamı tercih etmektir. Bu konularla ilgili toplu taşıma kültürünün artılmasıyla ilgili de yeni bir kampanyaya belki tartışmamız lazım bizim. Bugün metrolar yarı kapasiteli seyahat ediyor.
Evet.
Toplu taşıma araçları neredeyse %40-50 ile gidiyorlar. Yani tabii belli bir yaşın üzerindeki yurttaşlarımızın ücretsiz kullanması ve özel durumdaki bireylerin ücretsiz kullanmasına dikkat ettiğimiz zaman onlar da belki zarar etme nedenlerdir ama toplumsal destekler zararla ölçülemez o konuyla
doğru.
Alakalı. Gazimizin hukukunu hiçbir parayla ölçemeyiz biz. Veyahut da yaş almış bir bireyin konforunu bedelle ölçemeyiz. Refah yüksek toplumlar konforun maliyetini hesap etmezler. Biz şimdi şeridinde kal kampanyasını o açıdan çok değerli bulduk ve trafik keşmekeşinin önlenmesi için başlangıç olarak ilk düğmeyi doğru iliklemek gibi anladık. Ondan
evet.
Dolayı ben Radyo Trafik ailesine çok teşekkür ediyorum.
Biz çünkü, teşekkür ediyoruz.
Tartışmayı büyütmek yerine çözüm. Siz şöyle bir yayıncılık yapabilirdiniz. Rating rekorları kılırdınız. Her gün bir trafik kazası üzerinden kanun koyucuya, yerel yönetime saldırıp rating alabilirdiniz, like alabilirdiniz. Ama siz çözümü tercih ettiniz.
Evet.
Türkiye'de ilham alacağımız davranış bu. Mevcut durumu tespit edip, Anadolu'da galaklama derler. Kabartıp onun üzerinden birini itibarsızlaştırmak en kolay yapılan iş. Bunun için bir eğitime ihtiyacınız yok. Ahlaksız olmanız yeterli. Ötekine iftira atmak için. Sıfır eğitim lazım ona. Namussuz olmanız yeterli. Ama çözüm için üretmeniz lazım. Ve karşıdakine reçete sunmanız gerekiyor. Reçeteye rağmen kanun koyucu bütçe kullanan çözümün bir parçası olmazsa ondan sonra hesabını sormak kentinin anasının ak sütü gibi bir hakkıdır, hukukudur. Onun için trafik kazalarının önemli nedenlerinden biri olduğuna inanıyoruz bir şerit değiştirmenin. Anında önünüze kırmış bir direksiyona karşı sizin ileri sürüş eğitimi almanızın hiçbir önemi yok.
Yok.
Direkt önünüze sürmüş bir birey veyahut da motosikletle siz 60 km hızla devam ederken sizin üzerinize çıkmış olan bir kamyoneti engelleyebileceğiniz bir trafik kuralı yok.
Maalesef
onun başka
yok.
Bir ahlaki sorunu vardır.
Üçüncü, için, dördüncü şeritten kaynak yapanları engelleyebileceğimiz bir sistem de yok.
Yani i̇şte eceline aceleyle gidenleri bir noktada ıslaha şeridinde kalmaya davet edeceğiz. Her acele eceli kolaylaştırır sadece. Yani onun için ulaşımda trafik tıkanıklıkları sadece yolu ve trafiği daraltmıyor. Aslında ruhumuzu da daraltıyor.
Evet.
Birbirimize saygımızı da azaltıyor. Biz şeridimizde kalarak aslında psikolojik olarak da ferahlayacağız. Normalleşeceğiz. Hayatın doğal akışında seyretmeyi öğrenmek zorundayız. Bu kent kural koyucu kent. Ankara önce olmak zorunda. Bütün iyiliklerin kalbi, ilhamı buradan çıkmak zorunda. Ankara'da çözülmeyen bir sorun Türkiye'de çözülmez. Ankara'da bir irade yoksa Türkiye'de bir irade oluşamaz. Çünkü bu kent bu 100 yıl önce bu hakkı, hukuku kendisine aldı. Çözümün adresi Ankara olmak zorundadır. Ankara'nın çözemediği bir mevzuyu başka bir kent konuşamaz. Onun için birbirimize daha sakin, daha duyarlı, birbir hukukuna daha dikkatli bir kent yaşamını bir sosyal proje olarak çalışmak zorundayız.
3
yaşından itibaren anaokulunun gündemine getireceğiz. Sözünüzü kesmek istemem ama cuma hutbelerinde şeridinde kal diyeceğiz biz birbirimize vaaz ederken. Hakkımızı, hukukumuzu anlatacağız. Kıssalar kadar bu kentin içerisindeki yaşamsal sorunları konuşacağız biz. 3 yaşında kreşle tanışan bir birey dişini fırçalamayı öğrendikten sonra şeridinde kalmakla ilgili, ötekinin hukukunu korumakla ilgili öğretiyle tanışacak kreşte. 3 yaşında tanışmadığımız bir eğitimle 33 yaşında tanışamayız.
Doğru.
Onun için milli eğitimin müfredatına girecek. Yani biraz önce ifade ettim ya, resmi olarak 400 bin ama nüfusa kayıtlı olmayan 1 milyona yakın bireyin geldiği bir kentte şeridimizde kalarak bu misafirlerimizle beraber bu kenti paylaşmayı öğreneceğiz. Ve bu duyarlılıkla belki bugün 3 araca çıkan ev başı otomobil sayısını, hepsini dışarı çıkarmanın, kendi konforunuz olsa bile, bireysel olarak kendi imkanınız olsa bile, kamusal alanda oradaki ÖTV'yle dışarıdan ücret ödeyerek, cari açık oluşturarak satın aldığımız yakıtı kamusal hukuku kullanarak ben zenginim diyerek 3 arabayla çıkmamayı öğreneceğiz biz. Kentteki egzoz dumanlarından oluşan kanser hastalarını düşüneceğiz. Trafik sadece trafik değildir.
Tabii.
Oradaki kirlenme ruhu sadece kirletmiyor. Hücreleri, akciğeri, karaciğeri kirletiyor. Bu kentteki kanser hastalıkları artıyor. Şeridimizde kalarak aslında hayatımızda hayatta kalmayı öğreneceğiz.
Aslında işin ucunda sadece bir slogan gibi dursa da beraberinde çok daha farklı ve derin anlamlar içeren bir proje. Ankara özelinde söylediklerinize bir şey katmak isterim. Biz Radyo Trafik Ankara, İstanbul ve İzmir şeridinde kal projesini ortaklaşa yapıyoruz. Zaten trafik radyolarının bir projesiydi. Ama en büyük yankıyı Ankara'da.
Çünkü duyarlı bir kent burası.
Ve kent konseyi sayesinde aldık.
Ya onu ben tabii böyle bir kent konseyinin içinde olduğum için söylemek istemiyorum ama benim adıma söylemesem bile kent konseyindeki 100 binden fazla aktif yurttaş, hiçbir şey beklemeden kent için düşünen insanlar adına bu tebriği kabul etmek zorundayım. Çünkü iyiliği popüler hale getirmemiz lazım üstad.
Bunu yaymamız lazım. Yani benim yayınlarda
dünya şampiyonu
devamlı söylediğim bir şeydir bu.
Voleybol takımı sporcusu kadar, bir güreş şampiyonu kadar, Nobel ödülünü almış Aziz Sancar kadar popüler hale getireceğiz iyiliği.
Evet.
Biz iyiliği enayilik olarak gördüğümüz müddetçe ıslah olamayız, insan da olamayız. Bu toplum iyiliğe enayilik olarak bakıyor bazen.
Evet, maalesef.
Biz iyiliği popüler hale getireceğiz. İyi insan olmayı saygın hale getireceğiz.
Bunu anlata anlata, konuşa konuşa
öne çıkaracak bizi.
Çözeceğiz.
O açıdan biz bu şeridinde kal kampanyasıyla bir iyilik çağrısı yapmış olduk. Aslında ruhsal bir tedavi, toplumsal bir tedavi. Kenti iyi yapmak, trafiği iyi yapmak, kentin ruhunu güzelleştirmek olarak görüyorum. Sıradan bir iş değil ya. Ben gerçekten emeğinize teşekkür ediyorum.
Ben sizin emeğinize teşekkür ederim. Gerçekten inanılmaz güzel sonuçlar elde ettik. Müsaade ederseniz çok kısa bir ara verelim.
Tamam.
Reklam arası. Hemen sonrasında devam edelim. Efendim, Radyo Trafik Ankara'da Şehrin Sesi devam ediyor. Ankara Kent Konseyi Başkanı Sayın Halil İbrahim Yılmaz'la beraberliğimiz birazdan devam edecek.
Şehrin Sesi devam ediyor.
Muhammed Kaçar, gazeteciyim. Ankara Kent Konseyi ve Radyo Trafik'in düzenlemiş olduğu Şeridinde Kal projesini ben de destekliyorum. Bir gazeteci olarak şeridinde kalmayanların acı sonla sonlanan trafik kazalarını çok haber yaptım. Artık bu haberleri yapmak istemiyorum. Ben şeridimde kalıyorum. Sizler de şeridinizde kalın. Hem kendimizin hem başkalarının hayatını kurtarmış olalım.
Merhaba, İpek Özgü'den Özen ben. İletişim danışmanıyım. Radyo Trafik ve Kent Konseyi'nin başlatmış olduğu Trafikte Şeridinde Kal kampanyasına ben de destek oluyorum. Trafikte bisikletliye dikkat edelim. 1,5 metrelik mesafeyi koruyalım.
Ben İbrahim Köseoğlu. Ankara Kent Konseyi ve Radyo Trafik'in düzenlemiş olduğu Şeridinde Kal projesini destekliyorum. Şeritler sadece yoldaki çizgiler değildir. Şeritler aynı zamanda trafiğin düzeni ve güvenliğin teminatıdır.
Efendim, Radyo Trafik Ankara'da devam ediyoruz beraberliğimize. Kent Konseyi Başkanı Sayın Ali İbrahim Yılmaz'la beraberliğimize Profesör Doktor Savaş Zafer Şahin hocamız da geldi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Sağ olun, iyiyim. Sizler nasılsınız?
Sizleri gördük, daha iyi olduk.
Bilmukabele.
Halil İbrahim Bey'le beraber şeridinde kalıp konuşuyoruz.
Bugün benimle beraber gördüm. İlham kaynağım Zafer Hoca olduğu için.
Estağfurullah.
Tıkandığım yerde Zafer Hoca'nın gözüne bakıyorum ben kentsel mevzularda.
Bu kent hukuku, kentli hakları, kente karşı işlenen suçlar.
Aha.
Ve bu katılımcı kültür, akademik olarak kentsel beşeri sermayenin kentsel sorunların muhatabı olması, akademiyanın kentsel sorunlarda çözüm merkezi olması gibi sevgili ülkemizde unutulan onlarca duyguyu Zafer Hoca'dan ilham alarak biz öğrenmeye çalıştık. Onun için bugün ben kentsel mevzularda veli olarak görüyorum kendisini. Şimdi imdadıma yetişti, geldi.
Hocam, Ankara'da şeridinde kal, ulaşımla ilgili problemler büyüdüğünde bizim aklımıza gelen çarelerden bir tanesiydi. Şüphesiz ulaşımın bugün geldiği noktada farklı sac ayakları var nedenleri arasında. Siz daha çok hakimsinizdir konuya. Siz nasıl görüyorsunuz projemizi?
Şuradan başlayalım aslında, Sayın Başkan'ın ifade ettiği yerden başlayalım. Benim meslek hayatım seneye 30 yıl olacak. Yani aslında Türkiye'nin son 30 yıldaki şehircilik kentleşme macerasını yaşadım, deneyimledim diyebilirim. Bir şehir plancısı gözüyle.
Evet.
Bunun bir kısmı kamuda çalışırken geçti, bir kısmı akademisyen olarak geçti. Sevindiğim bir konu şu, Türkiye'de trafik, ulaşım, şehircilik, kentleşme gibi mevzulara ilişkin bilinç düzeyinde ciddi bir artış var.
Evet.
Yani insanların artık bu konular gündemine giriyor. Girmek zorunda, çünkü sorunlar katmerlenerek, karmaşıklaşarak büyüyor. Eskiden belki çok küçük bir müdahaleyle çözebileceğimiz bir sorun artık katmerli bir sorun haline geldiği için uzun vadeli planlar ve müdahaleler gerektirmeye başlıyor.
Evet.
Fakat burada en önemli itici gücümüz de şu. Herhangi bir düzenleme yapılacağı zaman kamuoyunun bu düzenlemeye ilişkin olarak konuyu anlaması lazım.
Evet.
Bunun için her zaman, yani bizim bir dönemde ders olarak anlattığımız konunun tamamını vatandaşın kulağına, önüne yığmak doğru bir yaklaşım değil. Önce bilinç oluşturacak kritik noktalardan başlamak lazım. Bunun sonrasında vatandaşta yükselen bilinç, konunun diğer taraflarında da arayışa ve kamuoyunun bu konuya hazır olmasına gelecektir. Şeridinde kal, trafiğin en küçük ve bölünemez parçası diyebileceğimiz ulaşımdaki kentlinin aslında davranışına ilişkin doğru ve küçük bir müdahale, yerinde bir müdahale. Hani bir ara sanırım Christoph Daum'du, Beşiktaş'ın teknik direktörü. Adam bir değişiklik yapıyordu, Beşiktaş maçı kazanıyordu. Bu arada Beşiktaşlı değilim ama aklıma geldiği için. Bazen iyi bir teknik direktörün yerinde yaptığı küçük bir müdahale bütün maçı
seyredin. Benzer bir değişikliği Saadettin Saran'dan bekliyoruz şimdi.
Fenerbahçeliler bekliyor diye düşünüyorum.
Ha, dolayısıyla yani
dolayısıyla şeridinde kal bir mesaj. İçerisinde kocaman bir mesaj aslında. İçerisinde bizim anlatmaya çalıştığımız pek çok şeye yer var. Tabii neler var bu anlatmaya çalıştığımız şeyin içerisinde, birazdan geliriz gerekirse. Ama şunu biliyoruz, biraz önce içeride de beklerken konuştuk. Türkiye sorunları olan bir ülke, evet, özellikle kentlerle ilgili. Yıllardır konuşuyoruz ama bir de müthiş dinamizmimiz var.
Evet.
Yani Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde her zaman bulunmayan bir dinamizme sahibiz. O dinamizm yoksa siz sorunları çözmek için harekete geçirecek malzeme de bulamazsınız.
Doğru.
Şimdi biz bu dinamizme sahipsek bir yerden başlayabilmek için de iletişimin gücünü bizim kent konseyinde Sayın Başkan'la birlikte bir araya getirmeye çalıştığımız kentin paydaşlarının buna ilgisini çekmeye çalışmak çok iyi bir başlangıç noktası. Yani şeridinde kalır önce, sonra yaya mekanları talep eder, meydan talep eder, yayalaştırmayı talep eder. Kentte doğru bir toplu taşım sisteminin geliştirilmesi için yerinde adımları talep eder. Bunlar zaman içerisinde bu şekilde ilerler diye umut ediyorum işin doğrusu.
İnşallah bir taş attık, devamında büyük bir gölet oluşmasını bekleyelim inşallah. Çok gerçekten emeğimiz sizin emeğinizde, inanılmaz fazla ve şehirde inanılmaz da bir talep var.
Evet.
Yani kesinlikle. Ankaralıların da geri dönüşü radyomuza, kent konseyine de oluyordur. Olumlu. Herkes sticker bekliyor, herkes iletişim bekliyor, herkes evet. organizasyon bekliyor. Şehrin de ihtiyacı varmış.
Ama bu şimdi biz sınıflara ayırmıştık ya kenti. Sevgili hocam güzel ifade etti. Farklı disiplinlerin kentsel mevzularda çözümün en değerli oyuncusu olduğunu gördük biz. Sarı plaka, sarı bir taksinin şoförüyle opera sanatçısı, üniversitedeki bir hoca, kentteki valimiz, belediye başkanımız, cuma hutbesindeki bir imam, işsiz ve mesleksiz bir genç. Herkes aynı anda aynı mevzuya odaklandı. Bu kentin gücü de bu zaten.
Kesinlikle.
Dolayısıyla kent konseyinin gücü de bu. Evet. Normalde kentsel sorunların çözümünde elitist davranıp sadece bir kesimin sorumluluğu gibi davranıyorduk ve öteki kesimler o sorunun muhatabı ve çözüm merkezi onu gördüğü için duyarsız davranıyordu. Şu anda siz öyle bir şey yaptınız ki kentsel bir sorunun çözümünde belediye başkanı kadar taksi şoförünü, belediye başkanı kadar opera sanatçısını, trafik şube müdürü kadar şuradaki caminin müezzinini sorumlu hale getirdiniz. Kentte yaşayan herkes kentsel her mevzuda çözümün de sorunun da parçası olduğunu kabul edecektir. Kent konseyi bu özgüvenle aslında bu kentin paydaşı ve çözüm ortağı olarak gördü kendisini. Ya beni ne ilgilendirir? Ben mi çözeceğim? Başkası çözsün dediğiniz her mevzu sonunda sizi bulacak.
Tabii.
Şu anda önleyici hekimlik yapıyoruz biz.
Tabii.
Bir hafta sonra bizi bulacak olan bir soruna çözüm arıyoruz biz.
Evet.
Bu konuda bencil olmadım. O dinamikliğini çok güzel ifade etti hocam. Bu konuda da sevgili milletimizi kutsamamız lazım. Neme lazımcı değiliz biz. Evet. Durumdan vazife çıkaran bir milletiz biz. Dolayısıyla birileri yapsın, birileri bizi kurtarsın diyecek durumda değiliz. Bugünkü bu ciddi mevzu da bir dönemin, bir iktidarın, bir yöneticinin oluşturduğu bir çözüm sorunu olmadığı için bir kişinin çözümüne terk edeceğimiz bir iş değildir. Yani 6 milyonluk bu kentteki çoğalmayı bir kişi mi yaptı?
Tabii.
Veyahut da 1 milyonluk göçü bir anda bir kişi mi bize enjekte etti? Bugün İstanbul plakalı şirket arabaları, 50 bin şirket arabası var, kayıtta değil Ankara'da. Bunları kentin belediye başkanı mı çağırdı buraya? Bu kentsel yaşam, ticaret hayatında olması olmazı gördüğümüz bu sorun gibi görünen, aynı zamanda başka bir alanda da çözüm olan, kentsel ekonomiyi kavgılanan her mevzunun komplikasyonlarına karşı ortak akılla çözüm üretmek için aslında şiirsel bir kampanya bu. Onun için bir dikkatsizliğin cana mal olduğu bir ortamda suçluyu işten geçtikten sonra alamanın hiçbir anlamı yok. Yani. Şundan dolayı oldu demek önümüz geçti bizim.
Aynen öyle. Hocam.
Başkanın söyledikleri bana ilginç bir şeyi hatırlattı. Şimdi biz Cumhuriyet kurulduğu zaman başkenti Ankara olarak inşa ve imar etmeye başladığımızda ilginç bir şey olur Türkiye'de. Ankara'daki planlama ve imar çalışmaları Türkiye'nin başka şehirlerine de şablon oluşturur.
Örnek oluşturur. Evet.
Yani mesela kim çok bilinmez, Mersin kentinin planını yapan, Ankara'nın planını yapan Janssen'dir.
Evet.
İlk planını yapan. Şimdi
aynı zamanda Paris'i de yapmıştı değil mi hocam?
Berlin'i.
Berlin'i.
Şimdi
Gençlik Parkı'nı da çizelim.
Yani Ankara'daki bu kültür yayılma eğilimindedir. Başından beri. Fakat tabii bunun çok çıkış noktası ne? Önce oraya bir bakmak lazım. Biraz önce Sayın Başkan'ın söylediği yere getiriyor bu bizi. Cumhuriyeti kuran kadrolar şöyle düşünmüşler. Cumhuriyetin kurulduğu noktada yani 1923'te İstanbul'un Türkiye'deki kentsel sistemdeki bağırlık merkezi ya da ağırlığı diyelim 5 birimse Ankara bir başkent olup bir ikinci bir odak oluşturduğunda bu 5 birim 2,5 birime düşer. Bunun halkın anlayacağı şeyle karşılığı şudur. İstanbul'daki yoğunlaşma bütün Türkiye sathına yayılmış ve sağlıklı bir kentleşme çizgisine girmiş demektir Türkiye. Bu ne zaman tekrar bozuldu? 1980'lerden itibaren
göçle
birlikte İstanbul'a yoğun nüfusun yüklenmesiyle birlikte ve biz 2000'lerin başına geldiğimizde tekrar bu 2,5 birim olan oran dörtlere de doğru çıktı. Şimdi geldiğimiz noktada tekrar bu sağlıksızlaşmış yapının başkent Ankara'ya geri dönüşünü yaşıyoruz biz. Çünkü deprem riski ve pek çok başka problemin kaynağını oluşturan meseleler, ekonomik riskler insanları başkent Ankara gibi rahat bir mekana yönlendirmeye başladı.
Hem güvenli bir liman.
Şimdi burada bizim
İstanbul'a
yapacağımız...
İstanbul'a 40 yıla giden yoğunluk bize bir yılda geldi.
Bize bir yılda geldi. Şimdi burada bizim yapacağımız küçük büyük demeyelim, her tür doğru hamle Türkiye'deki bütün kentsel sisteme ilişkin çıktı üretecektir. Evet, hem doğru. Örnek olacaktır, evet. Hem de yapısal olarak etkileyecektir. Yani biz şimdi evet trafikle ilgili sıkıntı çekiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Örneğin belediye çok önemli bir adım attı. Tam biz bu programı yaparken belediyede de ulaşım ana planının şartname çalışmaları için bir toplantı yapılıyor. Çevre düzeni planı çalışmaları başladı.
Orada da katılımcı bir süreç oluşuyor.
Orada da katılımcı bir süreç oluşuyor zaten.
Ulaşım master planı mı yapılacak hocam?
Ulaşım master planı hazırlıkları başladı. Muhtemeldir ki
orada
çok yakın sivil
toplum örgütleri ve kent konseyinin içinde olduğu bir süreç yönetiliyor.
Zaten harika. Hani sevindiğimiz nokta 2019'dan beri söylediğimiz ve tavsiye kararları ürettiğimiz bu konu sonuçta gerçekten bir çıktısını buluyor.
Hocam yaklaşık 10 yıldır master planının devreye alınması konusunda biz Ankaralılarla konuşuyoruz.
Evet.
Trafikte.
Evet.
Bu haberi de burada duyunca çok mutlu oldum.
Tabii burada şunu da altını çizelim. Yani bu, biz bugün bir üniversite herhangi bir üniversiteye ki yapıldı da hadi bize bir ulaşım master planı yap diye bu işi verebiliriz.
Evet, evet.
Fakat sonuçsuz kalıyor. Neden? En mükemmel planı da yapsan kentliyle birlikte bu plan hareket etmiyorsa,
evet.
Kent konseyi gibi paydaşların yoğunlaştığı bir alanla birlikte yürümüyorsa boşa çıkıyor.
Ya Murat Karayalçın'ın çok ilham aldığım bir sözü var. Karar alma sürecine kararın muhataplarını ve karardan etkilenecek olanları katmadığınız müddetçe o kararlar evet. uygulanabilir değil.
Kesinlikle.
Tek kural.
Kesinlikle.
Ki bizim inanç sistemimizde istişare ve meşveret vardır.
Evet.
Bunun için bizim batılı kaynaklardan ilham almamıza bile gerek yok ya. Yani.
Doğru.
Yani Allah'ın Resulüne bu senin fikrin mi Allah'ın hayati mi diye sormuş olan bir inanç sistemi bugün bazen bir memura bazen bir kolluk kuvvetine terk ediyor iktidar alanını.
Evet.
Sen yaptıysan doğrudur. Ne münasebet? Karardan etkilenen herkes. Evet. Oradaki taksi şoförü, trafikteki bir bisikletli, üniversitedeki akademisyen. Herkes aklının yettiği ve yaşadığı deneyim ölçüsünde katkı yaptığı zaman uygulanabilirdir. Orada aksaklık olduğu zaman da suçluyu tek yere yoğunlaştırmamış oluyorsun. Bu açıdan katılımcı bir süreç yönetiliyor.
Evet, çok önemli.
Ya bu değerli. Yani hakkı teslim etmek
çok
lazım.
Çok kıymetli evet. bence de.
Tabii burada şunu da unutmayalım. Genellikle bu tür durumlarda şöyle eğilimlerimiz de ortaya çıkabiliyor. Yani geçmişte tartışılmış ya da yanlış uygulamalar olabilir. Şimdi bugün
tam ona gelecektim hocam aslında.
Evet.
Şimdi Ankara'da trafik sorunu bir günde ortaya çıkmadı.
Evet.
Aslında
bir günde de çözülmez.
Bir günde de çözülmeyecek.
Evet.
Biz bugüne kadarki süreçte bu 20 yılı ya da 25 yılı hadi 30 yılı ele alalım.
Evet.
Ankara bir başkent. 30 yıldır Ankara'da ulaşımla ilgili yapılan hatalar var mıydı? İleriye dönük adımlar atmalı mıydık? Özellikle ben yayınlarda da sürekli söylüyorum. Biz raylı sistemlerde niye bu kadar geç kaldık?
Evet. Ya şimdi bir takım yapısal meseleler var bir kere onu koyalım. Raylı sistemlerde Türkiye'de herhangi bir kentin geri kalmasının çok temel sebebi yerel yönetim ve merkezi idare arasındaki gelir ve kaynak paylaşımıyla ilgilidir.
Evet.
Yani bugünün koşullarında Türkiye'de hiçbir belediye eğer diğer yatırımlarının tamamından ya da çok büyük bir kısmından vazgeçmezse bir seçim dönemi içerisinde bir metro hattını A'dan Z'ye yapıp bitirecek kaynağa sahip değil. Ya bununla ilgili uluslararası fonlara başvurma süreçleri bile en az 3-4 yıl sürüyor. Şimdi fakat bundan daha önemli bir sorunumuz var. Bazen biz bir takım ulaşımla ilgili en büyük sorun ezberlerdir.
Evet.
Ezberler bizim ulaşımla ilgili doğru çözümleri bulmamızın önüne geçiyor. Ya bugün biz bir ara bir önceki Çankaya Belediye Başkanımız zamanında Sayın Başkan hatırlayacaktır. Acaba yayalaştırma bu bölgelerde olabilir miydi tartışmıştık.
İşte Bahçeli 7'de falan denedik.
Evet.
Evet.
Hatta cirolar 2'ye katlandı falan.
Aynen.
30 Ağustos'ta denedik falan.
İşte acaba burada şu sizin sokak Besteker olabilir mi? Tunol'da
ya.
Kısmen bir şey olabilir mi? Şimdi burada mesela ezber nedir? Hemen birileri şey diyebilir. Efendim işte yangın olursa, hasta olursa araç nasıl girecek? Efendim işte esnafın cirosu düşer. Halbuki yaşananlar
ikiye katlandı.
İkiye katlanıyor.
Batı'da da örnekler var.
Biz bunu 70'lerde yaşadık. Sakarya Caddesi ilk yayalaştırıldığında esnaf isyan etti. Tekrar trafiğe açıldı. Sonra kendileri gelip talep ettiler. Yayalaştırın lütfen çünkü bizim ciromuz çok artmıştı dediler.
Alışveriş olmaz ki trafiğin sarı aktığı yerde.
Şimdi doğru. Burada bizim bir görevimiz de kent konseyi olarak işte bu şeridinde kal burada önem kazanıyor bence. Şöyle bir misyonumuz var. Ezberleri bozmak lazım. Doğru teknik ilkeleri de gündeme sokmak için bir çaba içine girmemiz lazım. Mesela yılların konusu havaalanı metrosu. Şimdi soruyu soralım kendimize. Sayın Başkan'ın yıllardır emek harcadığı bir konu var. Yurt dışı uçuşlar meselesi.
Onun biz ticaret odası, orada da ticaret odası başkanının çok yoğun bir emeği var. Biz ticaret odası kapsamında.
Ticaret odasında Sayın Başkan.
Çünkü Halil Rıfat Paşa'nın sözü var, gidemediğin yer senin değildir diye.
Aynen.
Bir kentteki uçuş, havaalanı, metro feasible olup olmaması
buna bağlı.
Maliyetle, parayla tartışılmaz. Kent olmakla ilgili bir şey.
Kesinlikle. Tabii şimdi bu meselede mesela şunu hiç tartışmadık biz. Ya hangi ulaşım modları, alternatifler ne olabilir? İlla metro mu gitmesi gerekiyor? Tramvay olamaz mı, metrobüs olamaz mı, tahsisli bir otobüs yolu? Bu tartışmalar gündemde yok.
Sevgili hocam, ben eskiden peyzaj sektöründeydim. Bu kamusal görevlerim artınca, sevgili düşmanlarım da çoğalınca ticaret yapamaz hale geldim. Steril yaşamak için. Buna rağmen iftiradan ayrı kalamıyorum ama. Şimdi orada bir şey gözlemlemiştim. Havaalanı yolundaki orta refüj çalışması yapılırken yaklaşık 6 ay kapatılmıştı bundan 5-6 yıl önce. Ve orada ithal ıhlamurlar gelmişti. Mesela o günkü rakamla 4-5 bin euroya. Ve bunların ortalama ömrü bir aydır, kendi toprağıyla doğru orantılı durumdur. İbreli değillerdir, karasal iklime uygun değillerdir. Ve onun altında atan moloz taşların üzerine dikilmişlerdi bile. Kente karşı suç işleme şampiyonası yapıldı orada yani. Onlarca hata tek eylemde yapıldı.
Aynen
yani
büyük öyle. Bir rekor kırılmıştı.
O günkü emeği arkadaşlarımla konuşuyordum. Dedim ki buradaki bu 6 aylık zaman kaybı, buraya dikilen ağaçlar ve etrafındaki o özel bordürler vesaire, bunların maliyetiyle hafif raylı sistemle
kesinlikle yapılırdı.
Toplu taşıma aracı yapmak aynı. Hesaplamıştık maliyet onu.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ithal ıhlamurla kuruyacak olan ithal ıhlamurlara harcanan parayla havaalanında bir raylı sistem yapmanın maliyeti aynı. Bu kentsel bakış açısı, yönetim bin duyarsızlığı diyebiliriz ama bu konuda öz eleştiri yapmamız lazım.
Kesinlikle.
Orada orta refüje molozlar konulurken o ağacın kuracağını bildiğimiz halde kaçımız dava açtık, kaçımız oraya gidip sabaha kadar oturduk. Tabii. Orada da kendime soruyu soruyor. Evet. Bunu bilen birisi olarak niye gidip orada oturmadın? Neden isyan etmedin? Bugün 6 milyon Ankaralı'nın çözümle ilgili de sorumluluk alması gerektiğine inanıyorum.
Kesinlikle.
Yoksa sorunu tespit etmek yetmiyor. Bugün kesinlikle. Şeridinde kal, bunlardan bir tanesi. 6 milyon belediye başkanı olacak bu kentte. Evet. Bu konuda Mansur Bey'in hakkını teslim edelim. Yani ötekinin aklını merak etme iradesini kent konseyine açtığı alanla göster. Birçok konuda biz Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamalarını eleştirdik. Katkı tabii, yaptık. Tabii. Onlarca tavsiye kararıyla politika değiştirdik biz Büyükşehir Belediyesi'ni. Biz dedik kimse demedi bize yani. Dolayısıyla bu mevzuda ben kendimi suçlu hissediyorum. Aynı Dikmen sırtlarındaki orta refüjlerde olduğu gibi. Evet. Yani molozlara ağaç dikip kurutacağımız bir ortamda, kentsel kaynakları yanlış kullandığımız bir ortamda biz bütçeyi veren, bütçenin sahibi, kendi öz kaynağımızdan, vergimizden o ağacı satın alanlar olarak bir Sayıştay denetçisi kadar sorumluluk almadığımız için biz de suçluyuz.
Bence hepimizde bir miktar suç var. Gerek davranışlarımızla, gerek kabul ettiğimiz ezberlerle. Şimdi burada tabii
çünkü belediye başkanları hocam sözünüzü kesiyorum. Ya biraz seçmeni de düşünmek zorunda kalıyorlar.
Tabii, kesinlikle.
Ama biz halk olarak seçimi düşünmek zorunda değiliz biz.
Evet, evet.
Onun için tabii. Bazen bunu sevgili belediye başkanları yanlış anlamasın lütfen. Seçildiği dönemle sınırlı bir bakış açısı olur bazen belediye başkanlarına. 5 yıllık proje yapmak zorunda kalırlar. Hocamın anlattığı mevzular 30 yıllık konular, tabii, 40 yıllık tabii. konular.
Kesinlikle.
Bugünkü aynı eğitim sorununun çözülmesi için nasıl 30 yıla ihtiyacımız varsa, kentsel tabii. sorunlar için de 30 yıllık bir iradeye ihtiyacımız var. Yani Cumhuriyet ilk döneminde Mustafa Kemal Paşa, yani şimdi bireyi kutsamakla ilgili değil ki, iradeyi kutsuyoruz. Yani 10 milyonluk toplam ülke nüfusunun içerisinde İstanbul'un yoğunluğunu tartışan, tabii. düşünen bir irade ve 50 yıllara kadar Ankara'yı cazibe merkezi yapan kültürün, sanatın, yaşamın, üretimin, hayatın, sosyal hayatının kalbinin attığı bir kent yapan iradeyi şimdi selamlıyoruz biz. Çünkü biz 50 yıl sonraya geriye dönerek reform talep eder durumdayız.
Aynen öyle.
Ya yani geleceği değil. Ankara'yı 50 yıl geriye götürelim, reform yapmış olacağız şu anda. 50 yıl önce bu kent bu sorunlarını çözmüş bir kentti ya.
Evet.
50 yıl sonra 50 yıl önce çözdüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşuyoruz biz. Bu konuyla alakalı geriye doğru reforma davet ediyorum.
İşte aslında tam da bundan bahsediyorum. Evet. Bu bir günde oluşan
tersine
bir problem değil.
Diyelim buna.
Aslında şehir yıllarca geriye doğru adım adım gitmiş ve bugün de alınan göçlerle, farklı sebeplerle bu artık kendini iyiden iyi hissettirmeye başlıyor. Bugün trafikle, yarın altyapıyla, diğer gün havasıyla, suyuyla gerçekten ciddi sorunlar yaşayacak gibi görünüyor.
Ama %3'lük bir alana sıkıştık değil mi biz hocam?
Tabii, yani şimdi düzey. Bazı meseleler vardır ki hiçbir sorun belirti göstermeyebilir. Evet. Fakat genel durum itibariyle kendisi sorundur. Şimdi benim 2010'larda yaptığım bir araştırmanın sonucuna göre, o zaman hatta Hürriyet Ankara'da da bunu o zaman Ankara ekibi varken haberleştirmiştik. Şu an Türkiye'de bizim şehirciliği biçimimiz Avrupa'da altyapı açısından 2.7 kat daha pahalı bir şehirciliktir. Sebep? Şimdi bir plan yapıyoruz, imar planı. Diyelim ki orada mahallede 10 bin kişi yaşayacak diyoruz. Buna göre temiz su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz, telekomünikasyon altyapısı getiriliyor. Hı hı. Sonra birileri rufailer derler ya, rufailer karışıyor. Bir imar planı değişikliği, o mahalle 50 bin kişi yaşar hale geliyor. Su çıkmıyor, elektrik voltajı yetmiyor, doğalgaz yetmiyor ve herkes altyapı talebinde bulunmaya başlıyor. Yapılmış olanın üzerine yeni bir maliyet eklenmek zorunda kalıyor. Ve bu bir zincirleme, yeni maliyet. Bunun bize maliyeti Avrupa ortalamasının 2.7 katı. Şimdi siz bazen düşünürsünüz, ya biz niye fakir kalıyoruz, niye bir türlü gelişemiyoruz? Meselenin buralara kadar giden tarafları var. Konu her zaman akut bir problem olarak görünür hale gelmeyebilir. Ama mesela biraz önce yayından önce Berber Ömer Sarıoğlu dostumuzla birlikteydik. Kent Konseyi'nden yürütme kurulu üyemiz.
Dünya şampiyonu, bu kuaförden bahsediyor.
Evet. Dünya topuz şampiyonu. Saygıyla eğiliyoruz önünde. Hem hanımların topuzunu yaparken onların her şekilde memnuniyetini sağlıyor. Hem de onun şampiyonu oluyor.
Bir de Şerif Zengel kampanyasını yönetiyor şu anda.
Evet. Yani biz de işte ulaşımı falan konuşuyoruz.
Bizim en yakın şimdi, iletişimde olduğumuz
isimlerden biri. Bir gün dedi ki, abi dedi, ya dedi, her önüne gelen her yere kuaför açabiliyor. Bir sokakta 10 tane var. Nasıl oluyor bu iş dedi. Dedim ki ya sen dedim doğrudan bizim yıllardır yaramız olan bir konuyu ele almıştın.
Yaşayınca
ticari işlev planlaması. Şimdi bir kentin her yerinde herkes her şeyi yapabilirse onun adı planlı bir kentleşme olmuyor. Olmadığı gibi ticari sektörlerin gelişimi açısından çok ciddi bir sorunlu alan ortaya çıkıyor. Üstüne üstlük ulaşım, trafik, zincirleme gelen bir takım sorunlara sebep oluyor. Yani işin doğrusu konuştuğumuz konu trafik, ulaşım gibi görünmekle birlikte arka planda çok daha büyük, katmanlı ve cebimizdeki paraya, elimizdeki ekmeğe kadar uzanan boyutları olan bir mesele. Evet. Fakat umut yok mu diye gözlerinizden okuyorum. Umut şöyle var. Şimdi
umut burada hocam işte.
Umut burada ama bir de teknik umudu da ekleyelim yanına. İnsanlara şöyle yaparsak dediğimizde de evet ya bu insanların bir araya gelmesinin faydası olacak diye hissedeceklerdir. Şimdi bazı şey hani şey var ya Mahmut Tuncer'in un var, şeker var, ne duruyorsun helva yapsana hikayesi. Şimdi Türk kentlerinde bugüne kadar yapılmış yanlışlar olsa da yaptığımız düzenlemeler, elimizdeki malzemeler yani yemek yapacak malzemelerin kendisi yeni bir yemek yapabilecek bir olanak da koyuyor önümüze. Ya şöyle bir örnek verelim Ankara'dan. Şimdi ben Ankara'nın mesela toplu taşımını tarif ederken şu elimi gösteriyorum. Çünkü işte Çayyolu metrosu, İstanbul yolundaki metromuz, OSB Törekent metrosu, Banliyö treni, Keçiören metrosu ve Ankara. Şimdi bu Ankara'nın ucuna Mamak da eklenecek ve yeni projelerle bunların ağızlaşması, uçtan bağlanması söz konusu olacak.
Dikmen ekleniyor.
Dikmen eklenecek. Şimdi bu yeni bir ağ yapısı ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu ağ yapısının arasında yeni bağlantılar kurduğumuzda toplu taşım bambaşka bir şey
boyut alacak.
Üstüne bizim konseyde de büyük emek harcadığımız bisiklet gibi mikro mobilite çözümleri de entegre edildiği zaman işte ulaşım ana planı dediğimiz şey burada büyük önem kazanıyor. Bütün bu küçük parçalar yani Lego gibi bir araya geldiklerinde çok radikal bir dönüşümü yürüyebiliriz. Nedir o? Şimdi bugünün Ankara'sında A noktasından B noktasına toplu taşımla giderseniz seyahat mesafeniz bir saatin üstünde.
Evet.
Aynı mesafeyi arabayla gidersiniz yarım saatin altında. Şimdi sağlıklı bir ulaşım olan kentlerde bunun başa baş olmasa da toplu taşımın %60, özel aracın %40 mesafesinde zaman alması sağlıklı görülür. Çünkü toplu taşımda siz zaman kaybediyor gibi görünseniz de kitap okursunuz, şehirle bir araya gelirsiniz, kent kimliğini güçlendirecek bir ilişki kurarsınız.
Sosyalleşirsiniz.
Araba kullanırken kentten koparsınız. Bunun getirdiği artı, dolayısıyla Ankara'nın önümüzdeki yeni hedefi bizim konseydeki bütün paydaşlarımızla, bu minik müdahalelerle, küçük ayarlamalarla, ince ayarlarla aslında bunu başarmak olmalı. Yani özel araç ulaşımının şu an için zorlaşması belki de bir fırsat. O gözle de bakalım. Ne açıdan fırsat? İnsanlar toplu taşımın gerekliliğini daha çok ifade etmeye başladılar.
Evet, bedel ödeyerek.
Bedel ödeyerek.
Benim radyo trafiğin sunucusu olmak istiyorum şu anda. Size soru sormak istiyorum. İşe girdim buraya gönüllü.
Estağfurullah.
Şimdi sevgili hocam, evet umutsuz olmamak lazım. Çözümün parçasıyız ama felaketi de yoğun bir şekilde konuşalım ki çözüme motive olalım.
Kesinlikle.
Bugün Yaşamkent, İncek
ve bu
şehrin nefes alma alanları imarı geçen, planlanan alanların %10'u icra edildi şu anda.
Tabii.
Dolayısıyla yani bugün tek katlı evlerle planlanan bir İncek, 50 katlı Lego gibi binalarla sosyal hayatı yok eden ve %10'u gerçekleştiği halde trafikten hareket edilemeyen semtler haline döndü. Yaşamkent'te Büyükşehir'in simülasyonunu seyretmiştim ben. Mansur Bey bunları simülasyonu anlatmıştı. Olabileceklerin %10'u şu anda oldu. Dolayısıyla bu konuyla alakalı bir neci hekim diye tartışmak zorundayız.
Kesinlikle.
Bu ranta iman eden birkaç canlı türünün doyumsuz davranış bozukluğunun bedelini 6 milyonlara ödüyoruz. Yani birkaç kişiyi istihdam etmeden, organize suç örgütlerini ikna ederek, toplam bir saatte emsal değişikliği yaparak, farklı disiplinlerdeki canlı türlerini aynı anadan doğmuş gibi kardeş yaparak, kentin geleceğinin nefessiz bırakan bu hızlı kazanma, üretmeden, emek vermeden, ticari ahlaktan yoksun kazanma arzusunun maliyetini 6 milyon olarak ödeyeceğiz biz. Dolayısıyla birkaç kişinin davranış bozukluğunu 6 milyon olarak ödeyeceksek, bu birkaç kişinin davranış bozukluğunun tartışılması, sorgulanması, yargılanmasını da konuşmak zorundayız biz. Fiilen baktığınız zaman size kastetmemiş gibi görünüyor. Size ateş etmedi, size hesabınızdan para çalmadı. Ya geleceği çalmak mevcudu çalmaktan dahadır. Doğmamış çocukların nefes alma özgürlüğünü çalanlar bugün birini öldürenlerden daha acımasızdır. Dolayısıyla bundan 100 yıl sonra doğacak çocukların nefesini çalanlarla hesaplaşmamız lazım bizim bu kentte. Ve bunu tartışmamız gerekiyor bizim. Evet. Kim bunlar? Bu imar ve emsal aşkıyla farklı disiplinlerle suç örgütü oluşturup bu kentin kaynaklarını aldıktan sonra Londra sokaklarında konutlar, villalar, oteller satın alanlar kimler? Bu kentin kaynaklarını bu kentin dışarısına çıkarıp genç işsizliğin %35'lerde olduğu bir kentte gençler yoksulluk içerisinde ev genci olarak umutsuz bir şekilde hayata tutunmaya çalışırken bu kentin bütün kaynaklarını birkaç kişinin paylaşmasını tartışacağımız bir kent iklimini de oluşturmak zorundayız biz. Çözümle beraber sorgulamayı yapacağız. Ya bunlar hukuken sorunsuz olabilir bunlar. Kanuna uydurulmuş olabilirler ama ahlaki konular değiller bunlar. Yani her hukuki olan ahlaki değildir demişti Alev Alatlı. Tabii. Şimdi bu kentte bunu yaşıyoruz biz. Ve bu binalar tamamen yapıldığı zaman bu kent P-tipi cezaevine dönecek. Bunu bugünden tartışmak
orada
zorundayız
çok
biz.
Orada ilginç bir hikaye var aslında Sayın Başkan.
Hocam oraya hemen gelmeden süremizi de açtık.
Ha pardon.
Hemen.
Biz radyoculuğu çok sevdik.
Valla devam
yine
ederiz.
Geliriz.
Önümüzdeki günlerde tekrar
İnşallah
bir konuk alalım.
Sizi. Biz biraz da yani duygularımız yoğun olalım.
Hemen şeridinde kala tekrar dönelim.
Evet. Şeridimizde
son cümlelerimizi alalım. Süremizi de bayağı açtık. Çünkü gerçekten çok kıymetli bizim için burada olmanız. Halil İbrahim Bey ve ekibine gerçekten verdikleri destek için çok teşekkür ederim.
Bizim herkes kaptan.
Ne güzel. Böyle düşündüğünüz için bu kadar başarılı ve gerçekten her şeye el atabilen ve çözebilen bir kurum olmuş. Daha doğrusu birlik olmuş Ankara Kent Konseyi. İyi ki var diyelim. Cümlelerinizi alalım hocam. Hem sizin, son olarak da sözü Halil İbrahim Bey'e bırakalım. Şeridinde kalma ilgili.
Şimdi geçmişte yazarlar kentte yaşamanın nimetleri ve külfetleri vardır demiş. Kentte yaşamanın nimetlerini ve külfetlerini adil paylaşamazsanız o kentte yaşamanın nimetleri külfetlerinin çok çok gerisinde kalmaya başlar ve kent olma niteliğini yitirir.
Evet.
Burada iki uç arasını konuştuk aslında. Bir tarafında kentli var. Kentli davranışlarını değiştirecek fakat bir tarafında da çok büyük kötülükler, bazen yanlışlar var. Bunlara karşı da açık bir savaş yürütmek gerekecek. Şeridinde kal, buna ilişkin güzel, küçük, naif bir başlangıç oldu diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim hocam.
Görünüşte 12 bin araç resmi olarak şerit değiştirerek ceza almış gibi görünüyor. Ama bu tespit edilen olanın %10'u bile değildir. Ama Türkiye'de trafik kazalarında 600 binden fazla vatandaşımız kaybediyoruz. Yani bir terörden, depremden daha büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Birbirimizin özgürlüklerini kısıtlamayacağımız bir çağrı yaptık aslında. Sıradan bir konu değil bu. Şeridinde kalmak, sınırında kalmaktır, haddinde kalmaktır. Hakkına, hukukuna saygı duymaktır aslında. Hakka, hukuka, sınıra saygı duymanın çağrısını yapmış oldunuz siz. Sadece bir trafik sorunu değil bu. Onun için bu kent sıradan bir kent değil. Yani belki duygusal olacak ama yani bu 100 yıl öncesinden başladık, 100 yıl öncesinden bitirelim. Umudu kesmeyelim hocam. Çok dinamik bir toplumuz biz dedi. Felaketi anlatalım ama umutsuz da bırakmayalım. Evet. Ya bu kent hezeyan karşısında heyecanın kentiydi 100 yıl önce. Yine öyle olacak. Karanlık karşısında aydınlığın kentiydi. Yine aydın olacak. Geçmişe dönerek reform yapacağız demekteki kastım buydu. Esaret karşısında cesaretin kentiydi. Şimdi de davranış bozukluğu ve suç örgütlerine karşı cesaretimizi görecek bu kent. Ve zulmün karşısında merhametin kentiydi. Birbirimize merhamet edeceğiz. Ötekinin hukukunu sahip çıkacağız. Ve o açıdan ilham alınacak bir kenttir burası. Onun için bu kentteki ruha, katılımcı dünyaya bundan 1000 yıl önce Ahi Devleti kurularak Mustafa Kemal Atatürk'ün selamladığı, dayanışmanın devlete döndüğü, kurumsal yapıya döndüğü bir kent, trafik üzerinden, trafikteki şeridi kal, şeridinde kal mottosu üzerinden, sınırında kal, ölçülerinde kal, ötekinin hakkını, hukukunu koru mottosu üzerinden kente reçete olabileceğimize inanıyorum. Onun için bu tür çağrıları lidersiz yapmamızın nedeni de bu, politikadan uzak, politikanın şöhretini artırmaya yönelik değil, kentin konforunu artırmaya yönelik bir çağrı olduğu için bu kadar başarılı oldu. Kent sahip çıktı çağrınıza, trafik radyoya, yatırımcılarına, size, buradaki çalışma arkadaşlarınıza. Kendi adıma, kentimizin adına teşekkür ediyorum. Ben. Teşekkür
bizler ediyoruz. Desteğiniz ve gerçekten burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
Ama bir teşekkür
ediyoruz.
Daha yapmam lazım hakkı lütfen. Teslim için. Bu kentteki en güçlü yerel gazetecilerden biri aslında Ulusal Vizyon, yerel bilgiyle, olağanüstü donanımlı olan Fatih Tekeci var. Evet. Ben bu konularla ilgili ondan müthiş ilham aldım ve bu konularla ilgili değerli mottolar ve çözümler ondan geliyor. Ben huzurda kentin hafızasına kaydetmek üzere Fatih Tekeci'ye de çok teşekkür ediyorum.
Fatih Tekeci, TRT döneminden beri beraber olduğumuz, TRT'de uzun yayınlar yaptığımız ve Radyo Trafik'te de yıllardır Şehrin Sesini beraber yaptığımız kıymetli bir arkadaşımızdır. Emeği çoktur. Biz de teşekkürlerimizi iletelim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Ama bir program kesmedi gibi görünüyor.
Bir de Türkü programı yapalım bir akşam. Zafer Hoca onu da başarır da ben başaramam onu.
Bir dahaki Şehrin Sesinde ümit ediyorum ki tekrar sizleri aramızda göreceğiz. Efendim şimdilik yol durumuna dönüyoruz. Lütfen şeridinizde kalın, güvende kalın, hoşça kalın.
Merhaba, Mehmet Memişoğulları. Ankara Kent Konseyi ve Radyo Trafiğin ortak yapımı Şeridinde Kal projesini destekliyorum. Lütfen sen de şeridinde kal.